Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programı başlıyor efendim. Hepinize en kalbi duygularımızı, selamlarımızı, hürmetlerimizi, saygılarımızı, dualarımızı arz ediyoruz. Ve bu konuda aile huzurunuza olan katkımız için dualarınızı bekliyoruz. Maharet iltifata tabi derler ya, bu konuda da bize olan duygularınızı, teveccühlerinizi, isteklerinizi, arzularınızı, eleştirilerinizi, beğenilerinizi ailedehuzur@erkamradyo.com adresinden, e-mail adresinden bize ulaştırabileceğinizi yeniden beyan edelim. Ya da @munirarkan veya @erkamradyo tweet adreslerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz can dostlarım. Evet, ailede huzuru arıyoruz. Geçen hafta Baba Kumanda'da Mehmet abinin cümlesiyle açmıştım programı. Hocam aradığımız yeter, biraz da bulsak demişti. Ama işte bir arayışta olmak, değil mi? Bunun ateşiyle yanmak, bunun özlemiyle yanmak, bunu bir ihtiyaç olarak hissetmek. Hani zaferden mi seferden mi derken, seferde olmak, arayışta olmak. Uzun zaman bıkmadan arayınca da bir gün aramadan buluvereceğimizin bilincinde olmak. Ya da Mevlana Hazretleri'nin beyanıyla her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardan olur sırrınca, hep arayanlardan olmak bu programı zinde tutmamızı sağlayacaktır inşallah. Okulların yeni açıldığı şu dönem içerisinde öğretmenlerimizin aile huzurumuza ve çocuklarımızın başarısına etkisini, katkısını özellikle sizlerle paylaşmak için bu programı yapmıştım. Geçen hafta yarım kaldı arz edeceğim konular. Dolayısıyla ikinci bölümünde 2018'in 39. programında 38. haftadan kalan başarımıza öğretmenlerimizin etkisini, katkısını, huzurumuza bir anlamda da onların etkisini, katkısını sizlerle paylaşmış olacağım. Biliyorsunuz yani anne baba öncesinde tabii ki bir fıtrat, doğuştan kazandığı edinimler ama onun da geçmiş aile kökeniyle, soy ağacıyla, kalıtımsal özellikleriyle, büyük büyük büyük büyük dedelerinden ona intikal eden maddi manevi bütün özellikler ve güzelliklerle genlerine paketlenmiş o yetenek ve kapasitesi ve kabiliyetiyle, karakteriyle var olduğunu biliyoruz. Ama hani genetiğinin ötesinde mesela kız çocuklarının dağınıklığı babadan gelen bir genle alakalıymış. Dolayısıyla inanç geni bulundu biliyorsunuz. Birçok genler var. 65 bine yakın hayatımızı, karakterimizi, kişiliğimizi etkileyen. Sadece saçımızla, sakalımızla, göz rengimizle, boyumuzla, posumuzla alakalı değil. Manevi anlamda da içimizdeki değerlerle, inançlarla ilgili, hal ve hareket ve davranışla ilgili genlerimiz var. Dolayısıyla doğuştan kazanılan bir özelliğimiz, güzelliğimiz var ama bunu kulağımıza okunan ezandan sonra, ezan ve kametten sonra anne baba teslim almış oluyor Rab'den. Ve onlar iyi ve güzel bir şekilde, hani bir babanın evladına vereceği en güzel hediye değil mi? En güzel şey iyi bir ahlak. Ahlaklı bir yavru yetiştirmekle alakalı anne babalar ellerinden geleni geldiği kadar yapıyorlar. Ama bu konuda aynı okullarda sahip olduğum kaygı gibi aileler içinde başta kendi ailemle ilgili kaygılarım, korkularım, endişelerim var. Biz çocuklarımıza çok iyi bir anne baba olamıyoruz. Onlara çok iyi bir terbiye veremiyoruz. Onları en güzel şekilde yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla onların ilk öğretmenliğini yapamıyoruz. Bu konuyla alakalı devlet büyüklerimize buradan seslenmiş olalım. Sesimizi duyan, bizi dinleyen bütün dostlarımıza. Türkiye'nin şu andaki en büyük, en temel ihtiyaçlarından bir tanesi, akademisyenler de buna, yerel yönetimler de, kamuda, milli eğitimde, aile bakanlığımız da bu konuda yeteri kadar çabayı göstermiyor. Çünkü üzeri örtülmüş, ölü toprağa serpilmiş bir alan. İlk 3 yaşta, ilk 4 yaşta şekilleniyorsa karakter, en azından %70'i, 80'i, bazılarına göre bunun 90'ı diyenler var. Hadi 70'ini kabul edelim. Yavrularımıza onları hamilelikten başlayarak bir yıl onu alalım. Sonrasındaki de o 4 yıl ekleyelim. O 5 yıl boyunca nasıl davranacağımızla alakalı anne babalar eğitim almıyorlar. Sürekli televizyonlarda bununla ilgili kamu spotu dönmüyor. Yerel yönetimler bununla alakalı programlar yapmıyorlar. Dolayısıyla ilk öğretmenleri olarak bizler çocuklarımıza o ilk terbiyeyi, ilk ahlakı, ilk birikimlerini kazandırmayla alakalı çok iyi bir öğretmen olamıyoruz. İkinci öğretmenleri olarak onları teslim ettiğimiz kreşler, anaokulunda Allah'tan her şey çok güzel. En azından gördüğüm kadarıyla daha neşeli, daha yaratıcı, kreatif, sıra dışı, üretken, ondan sonra uygun kelimeyi bulamadım, Dolayısıyla katkı sağlayan, yaşayarak öğrenen, yaparak, uygulayarak, dokunarak fark eden, böyle güzel geçen bir iki yıl. Ama sonrasında başlayan 4 artı 4 artı 4 içerisinde, sonrasında 4 daha üniversiteyle devam eden 16 yıllık eğitim hayatının içerisinde öğretmenlerimizin bizi olmamız gerektiği hale getirmesiyle alakalı problemler yaşıyoruz. Bu da başarı ya da başarısızlığımızın en temel kapılarından bir tanesi oluyor. Dolayısıyla bu programda ikinci yarısında, geçen haftadan kalan birinci bölümün ikinci yarısında, bu hafta öğretmenlerimizin nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir şeyler söyleyeceğim ki bizi daha başarılı, daha güzel, daha iyi yetiştirmiş olsunlar. Peki hocam, bunun için bir Ailede Huzur Araçları programında anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Çünkü aile huzurumuzun bel kemiği eşimiz ve çocuklarımız. Yani onlardan bir tanesinin eline bir diken bassa, ayağına diken bassa yüreğimize hançer saplanıyor. Dolayısıyla onlar kadar mutluyuz, onlar kadar huzurluyuz, onlar kadar iyiyiz, onlar kadar rahatız. Onların rahatsızlığı bizim rahatsızlığımız. Rabbim kötü günler yaşatmasın. Onların yaşadığı kötü gün bizim karabasan ve kabusumuz. Bu anlamda ilk öğretmen olan anne babayla, ondan sonra teslim ettiğimiz ikinci öğretmenleri olan öğretmenlerimizin el birliğiyle, gönül birliğiyle bu neslimizi nasıl ıslah edeceğimizin bir ortak çalışmasını yapması lazım. Bu konuda şu anda okul ve evin tam bir işbirliğinde olduğu söylenemez can dostlarım. Dolayısıyla hani bu programda, aile programında bunu ele almamın bir sebebi de sizi hem çocuklarınızla alakalı, sizi derken ben de iyi bir öğretmen değilim hoş çocuklarıma, kendime de söylüyorum. Bunu tekrarlatmayın bana her programda lütfen, rica ediyorum. Onun ezikliğini ben yeteri kadar yaşıyorum zaten, iyi bir insan olamamanın, örnek bir insan olamamanın. Dolayısıyla çocuklarımıza iyi bir rol modeli olabilmenin, iyi bir öğretmen olabilmenin, onlara iyi şeyler öğreten, onların rol modeli bir öğretmen olabilmenin umudunu yaşıyorum en azından, şu anda hazırını yaşamasam da. Dolayısıyla gerçekten ailede huzur istiyorsak okulla evin yan yana yürümesi, birlikte yürümesi, beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını en güzel şekilde, en güzel günlerde söylemesi gerekiyor. Onun için aile programında bunu ele alıyorum. Size geçen hafta da anlattığım öğretmen özellikleri hem ailede anne baba olarak sizin kazanmanız gereken özellikler. Hani en son hatırlayın, programı kapatırken ne demiştim? İyi bir öğretmen oyunla öğreten, başarılı bir öğretmen öğrettiği şeyleri oyunla öğreten. Şimdi bunu ele alacak olursak, mesela eskiden aile içerisinde beş taş oynanırdı değil mi? Hatırlayın, şimdilerde kalktı böyle şeyler ama bazı ailelerde görüyorum hırslı çocuklar var böyle. O hırs içinden kendini kindar bir hale getiriyor. Çocuk böyle hep kazanmaya şartlandırılmış, hep kazanacağım, hep birinci olacağım, hep ben. Aile ortamındaki öğretmenleri olan anne babalar, akrabalar çocuğa böyle bir 5-6 yaşına kadar kişilik kazandırdılarsa, kaybetmeyi öğretmedilerse, sabretmeyi öğretmedilerse, arkadaşının da, akrabasının da, kuzeninin de kazanmasının sevincini yaşayabileceğini, kaybetmenin de güzel bir şey olabileceğini öğretmedilerse, bazen oynarız böyle yeğenlerimle, kaybeden kazanıyor. Bizim sloganımız bu. Dayıcığım bu oyunda kaybeden kazanıyor. Kaybeden kazanıyor değil mi diye üzülmezler onlar da kaybettiklerinden sonra. Birbirlerini tebrik ederler. Hakikaten hani kaybedenin kazandığı bir oyunu onlara öğretmemiz gerekiyor. Kapatırken demiştim, oyunla öğreten bir öğretmen şu anda baş tacımız. Dolayısıyla biz de çocuklarımıza oyunla bazı şeyleri, işte Hacivat Karagöz'ü konuşturarak, çok da atla deve değil, hemen Kapalı Çarşı'dan alabilirsiniz, İnternetten sipariş verebilirsiniz Hacivat Karagöz şeyini, kuklalarını. Ondan sonra ona bir sadece bir tahta çubuk geçireceksiniz. Bir perdenin arkasında, ışık yanan bir perdenin önünde de hem akşam ışıktan tasarruf olur, hem enerjiden tasarruf olur, hem elektrikten tasarruf olur, hem gözlerinizin feri sönmez, rahatlarsınız, hem karanlık bir terapidir, eski nostalji size geçmiş anlarınızı yaşatır, hem geleneksel bir değerimizi canlandırmış olursunuz, hem çocuğa direkt git dişini fırçala yerine oyunla öğrettiğiniz, Hacıvat'ım niye böyle başın eğik, sorma Karagöz'üm dişim ağrıyor diye, ne yaptın ki ağrıyor, fırçalamamıştım falan diye, hani 3-5 yaşındaki çocuğun bununla öğrenmesi çok kalıcı bir öğrenme olacak. Hacıvat'ın dişi ağrıyordu çünkü dişini fırçalamamış gibi. Dolayısıyla hani bu programda, aile programının içerisinde bunu sizlerle paylaşmam, ne olursunuz iki taraflı dinleyin bunu can dostlarım, aziz dostlarım. hem siz de bir öğretmensiniz. Hani iyi bir öğretmen nasıl olurken vay canına bizim okulda çocuğun öğretmeni böyle değil hocam. Bu saydığın özellikler onda yok diye ayıflanmayın. Önce aynayı kendinize tutun. Ben böyle bir öğretmen miyim? Siz oyunla öğreten bir öğretmen evdeki öğretmeni olduğunuz sürece o oyunun okula yansıması ve okula taşınması çok daha kolay olacaktır. Siz çocuklarınızı doğayla buluşturan, doğayla kaynaştıran, doğa sevgisini onlara aşılayan bir anne baba öğretmen oldukça okuldaki öğretmenlerin bunu yapabilmesi çok daha kolay olacaktır. Siz evde çocuklarınızı geçmişiyle hem aile geçmişiyle büyük dedeleri, cetleriyle barıştıran, tanıştıran, onları onlarla kaynaştıran, dualarda buluşturan bir anne baba öğretmen olduğunuz sürece okulda da öğretmenleri böyle bu tarzda bir öğretmen olacaklardır. Dolayısıyla geleceği çağrıştıran diye bitirmiştim. Siz gelecekle alakalı geleceğin nasıl bir insan beklediğini çocuklarınıza anlatan bir evdeki anne baba öğretmen olduğunuz sürece okuldaki öğretmenlerin de bunu çok daha rahat bir şekilde yapabilen öğretmenler olması kolay olacaktır. Çünkü sizden bir şekilde etkileşime geçeceklerdir. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun değerli gönüldaşları, çok iyi ve güzeli sunan bir öğretmen başarımızda çok etkili oluyor. Ama işte Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kafamız son 300 yıldan beri biraz karışık. Neyin iyi olduğu, neyin güzel olduğu konusunda kafamız çok karışık. Şimdi duyuyorsunuzdur işte kainat güzeli yarışması, yok Türkiye güzeli yarışması. Yavrular, zavallılar, kızlarımız, o gencecik kızlarımız, kız çocuklarımız zannediyorlar ki her tarafını açarak, saçılarak, kendilerini teşhir ederek orada yürüdüklerinde kendilerine verilen puanla üzerlerine bir tane bir şerit takılırsa ve ona da güzel denirse bunun güzel olduğunu düşünüyorlar. Halbuki evlendikleri zaman, biliyorsunuz evliler alınmıyor o tür yarışmalara. Onlar da organizasyon komitesindekiler de bunun farkında çünkü bu hainliğin. Ama evlendikleri zaman o şekilde vücudunu teşhir eden kadının aile içerisinde eşiyle, çocuklarıyla, akrabalarıyla çok hoş olmayan şeyler yaşayacağı çok kesin. Yani kadınlık fıtratının içerisinde ne kadar çağdaş derse densin adına uygulamanın bunun insanlık onuruyla kesişmediği, çakışmadığı çok çok açık. Dolayısıyla hani iyi olan ne, güzel olan ne, bunu kadim değerleriyle, sahip oldukları inanç değerleriyle, bu ülkenin gerçekleriyle, ailesiyle el ele vererek, yerel olarak değerleriyle ortaya koyup iyinin ve güzelin ne olduğu konusunda böyle fikir ayrılığına düşürmeden, çocukların böyle kafasını bulandırmadan, yavrum bunu evde söylüyorum ama okulda sakın falan söyleme diye günler yaşadı Türkiye. Ezanla alakalı, Kur'an'la alakalı, Allah'la alakalı, peygamberle alakalı, şu anda belki Doğu Türkistan'ın yaşadığı çileyle alakalı, Bulgaristan'da kısmen bitti ama onların yıllardır yaşadığı problemle alakalı, yani sünnet olduğuyla alakalı erkek çocuğuna aman ha böyle bir şey oldu sakın ha bunu ağzından kaçırma bunu söyleme diye hem Bosna Hersek'te eski Yugoslavya'nın şey içerisinde konuşuldu bu, Yunanistan'da oldu bu, Türkiye Cumhuriyetler'de oldu bu Rusların baskısıyla. Dolayısıyla bir dönem Türkiye'de bu kaygı yaşadı. İyi ve güzel olan evde iyi ve güzeldi ama bu okuldan saklanırdı. Evin iyi ve güzeli okulda söyletilmezdi. Elhamdülillah o günleri geçtik şu anda ama en azından okuldaki öğretmenleri eve davet ederek evin ve ailenin iyisi ve güzeliyle alakalı, mesela benim ailemin iyi ve güzeli Milli Eğitim Bakanlığı'na uymaz. Ben çocuklarımın herhangi bir böyle inanmadığım proje ödevi yapmasını, inanmadığım ödevleri yapmasını, daha doğrusu bana hepsi saçma geliyor şu ana kadar gördüğüm ödevleri yapmasını istemeyen, bunun da arkasında duran, bununla alakalı da öğretmenlerle cedelleşen, mücadele eden, onları ikna etmeye çalışan bir aile üyesiyim. Bu konuda da hiç kimse beni ikna edemez. Öğretmenim bana ödev verme, değer ver, kitabım yayınlanınca siz de göreceksiniz. Şu ana kadarki 263 maddede ödevin çocuğun karakterine, kişiliğine olan zararını. Siz de bu konuda hocam haklıymış diyeceksiniz inşallah yakın bir zamanda bu kitabım yayınlanınca. Dolayısıyla hani benim aile değerleri içerisinde bazı iyi ve güzellerim vardır. Okulun da buna saygı duymasını isterim. Ama aklınızda hemen şöyle bir şey gelir. Hocam şimdi okul işi gücü yok bununla mı uğraşacak? Evet, bununla uğraşacak. Şöyle bir örnek vereyim can dostlarım size. Yani 60 yıl önce, 61 yıl önce Avrupa'ya başlayan göç dalgasında şimdi Almanlara Belçikalılara, işte Fransızlara, İsveçlilere kızıyoruz. Yok Batı işte şöyle böyle bilmem şuraları kötü, buraları kötü, şu uygulama kötü diye. Ama onlar bile 50 yıl önce bu ülkenin kendi halkına burada vermediği değerleri orada bizim göçmen vatandaşlarımıza, gurbetçi vatandaşlarımıza vermiştiler. Bunu asla unutmayın. Yani şimdi mesela hocam, şimdi sen de moruçak öğretmen, bir sistem var, herkes bunu uyacak diye gelebilirsiniz ama benim inanç değerlerimde bu iyi ve güzel değilse öğretmenin buna saygı göstermesi en büyük insanlık görevi. Bir de insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere en uyan şey bu yani. Hatırlayın, birkaç vaka bununla alakalı duymuş, yaşamış akrabalarından bunu mutlak suretle öğrenmişsinizdir can dostlarım. Oraya giden gurbetçilerimizin kız çocukları ergenlik çağına gelme döneminde veya daha önce de olabilir, yüzme dersine katılmamışlardı, hatırlayın. Bazı vücudunu açması gereken oyunlarda, sportif faaliyetlerde bulunmamışlardı ve okul yönetimi buna saygı duymuştu. Şu anda biraz iş İslamofobiyadan dolayı paranoyaya döndü. O açıdan biraz yüreğimiz kabarık, biraz sıkıntılı günler yaşıyoruz. O saygıyı şu anda eskisi gibi bize göstermiyorlar. İşte türlü türlü oynanan oyunların sonucunda maalesef İslam bu konuda biraz yara aldı. Terörle bağdaştırılan bir hale geldi. Ama henüz böyle bir şey yokken ortada, onlar da bizim iyi ve güzel olan aile değerimize saygı duyup bunun böyle olmasıyla alakalı müsamahakar davranıyorlardı. Biz de iyi bir öğretmen dediğimizde iyi ve güzeli sunan ama İyi ve güzeli de iyi ve güzel sunan bir öğretmen ancak başarımızı çok güzel bir hale getirir. Yani kürsü yumruklayan hocaları nasıl sevmiyorsak can dostlarım, masasını yumruklayan, çocuklarını yumruklayan, anladınız mı diye bas bas bağıran, avaza çıktığı kadar okulun içerisinde çocuklarına bunu zorbalıkla anlatan bir öğretmen iyi ve güzel sunmayacaktır. Bununla alakalı benim tavsiyem, hem okulların açıldığı şu dönem içerisinde hem annelere hem babalara, hem öğretmenlerimize güzel sunum teknikleriyle alakalı, hem teknolojik anlamda, yazılım anlamında, donanım anlamında bunun teçhizatını, yazılımını, programını öğrenmeleri, hem de iyi ve güzel sunan insanlardan güzel sunum becerileriyle alakalı internette sayısız doküman var, sayısız videolar var can dostlarım. Bunu mutlaka alabileceklerini ve buradan takip edebileceklerini düşünüyorum. İyi ve güzel sunmayla alakalı benim hem anne babalara hem de öğretmenlere tavsiyem, TED Talks çok büyük, ufuk açıcı bir şey, platform. Buradaki konuşmalara bakıp o 15-20 dakika içerisinde konusunu oradaki gelen konuşmacıların nasıl aktardığıyla alakalı bilgi sahibi olurlar. Hem genel anlamda bilgileri, birikimleri artacaktır, hem de özelde güzel sunmayla alakalı, iyi sunmayla alakalı, etkili sunmayla alakalı tecrübe sahibi olacaklardır. Çok önemli bir şey burada. Hem annelere, babalara, aile öğretmeni olarak, hem de okuldaki öğretmenlerimize nasıl sunulmasıyla alakalı hedef kitlemize sormak da iyi ve güzel sunabilmektir can dostlarım. Öğretmenim çok bağırıyorsunuz, biz rahatsız oluyoruz. Bu şekilde bağıra çağıra değil. O da diyecektir, siz de çok sınıfta gürültü yapıyorsunuz. Mecburen bağırmak zorunda kalıyorum. Yani karşılıklı birçok şey. Ama hani bir anket yapılsa, onlara bir değer verilse, her gün 5 dakikasını öğretmenlerimiz, çocuğum yarınki öğretmen sensin, İlk dersin 5 dakikasını sen sunacaksın, lütfen bir konuyla alakalı çalış, bize gel yarın bu konuyu anlat diye. Şimdi sözlüğe kalk diye böyle tahtaya kaldırdığımız şeyin kaygısıyla, benim koltuğumda sen oturacaksın, masa senin şu anda, kürsü senin, tahta senin diye eline kalem tutuşturup ya da kumandayı tutuşturup tahtanın karşısına çıkarttığımız öğrencimizin tavrı çok farklı olacaktır. Onlara sorabilmeliyiz can dostlarım. Nasıl? Sadece buradan, bu mikrofonlardan benim anlatabileceğim kadar küçük bir şey değil, çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla iyinin ve güzelin sınırsız sayıda örneği varsa, en azından 18 milyon öğrencimizden, yavrum bunun nasıl sunulmasını istiyorsunuz, gelin siz de bir şeyler sunun bakalım diye birbirimizden öğrendiğimiz bir ortam, işte o iyi ve güzelin iyi ve güzel şekilde sunulduğu bir ortam olacaktır. Aile ve okul öğretmenlerimizin, yani anne babaların ve öğretmenlerin, bundan sonra tekrar açmayacağım bunu, öğretmen diyeyim, ikisini de anlayın siz. Eşler de birbirinin öğretmeni, akrabalar da birbirinin öğretmeni, hayat zaten birbirinin öğretmeni. Allah insanlara olaylar vasıtasıyla konuşuyorsa, Allah'ın da öğretmesi vakalarla, olaylarla oluyorsa günümüz dünyasında, bazen rüyalarla, ilhamla öğrenebiliriz. Radyodan, televizyondan bir şey duyduğumuzda, gördüğümüzde, bir açtığımız bir gazeteden, bir kitaptan bir satır, bir paragraf gözümüze haber geldiğinde, hani öğretme şekilleri farklı farklıdır ama bu günümüz dünyası içerisinde öğretmenlerimizin önce büyük düşünen öğretmenler olması, yani işte acaba geçerler mi, bu notu alırlar mı, bu sınavda başarılı olurlar mı falan diye değil de, şöyle bir kadim medeniyetimize, büyük tarihimize bakarak, şanlı ecdadımızın neler yaptıklarını düşünerek, yani acaba şimdi Amerika işte bir düşünce sistematiği, şimdi bu örnek vereyim tam da güncelde varken, acaba şimdi Amerika bize yeni bir şey başlatacak mı? Ondan sonra yaptırım, acaba bu yaptırımı başlatırsa dolar ne olur bilmem ne falan gibi küçük düşünen değil. Acaba biz Amerika'nın şu andaki bu dolar hegemonyasına nasıl son verebiliriz? Daha farklı hangi ülkelerle anlaşabiliriz? Bunun yerine alternatif nasıl bir sistem kurabiliriz? Akademisyenlerimizin şu anda çok kapasitesiz kaldığını düşünüyorum. Bununla alakalı çözüm önerilerinde siyasetin çok daha ileride olduğunu, akademik camianın işin felsefesini verecek olan, onlara yol açması gereken, onlara bu felsefi şeyleriyle, ekonomik politikalarıyla yol açması gereken akademisyenlerimizin biraz geride kaldığını düşünüyorum. Ama en azından biz kendi öğrencilerimize bir gün bizim ülkemizde dolar kullanan insanların kalmadığını, Amerika'nın bize bu tür yaptığı düşmanlıklarla onların ürünlerinin de ortadan kalktığını, onların ürünlerine muhtaç kalmadığımız, muhtaçiyetimizin olmadığı bir Türkiye'de yaşadığımızı, işte büyük düşünen bu. Büyük düşündüren, peki bunun nasıl olacağı? Hani büyük düşündü öğretmen ama çocuk nasıl büyük düşünecek? Büyük düşündüren bir öğretmen olmamız gerekiyor bizim çocuklarımıza. Peki yavrum, lütfen düşün bakalım şu anda. Diyelim bir tane Amerikan yazılımı. Bunun yerine bir Türk yazılımı nasıl olur? Okullarımızdan, üniversitelerimizden bir kodlama eğitimi diye bir şey var değil mi şu anda? Çocuklarımızı anaokulunda bile yavaş yavaş kodlamayı öğrettiğimiz bir döneme giriyoruz. Bazı özel okullar özellikle bunda çok ileri gittiler ama Milli Eğitim'in yine bu konuda biraz geride kaldığını düşünüyorum. Bu kodlama eğitimiyle alakalı sonuçta bir yazılım bu. Hadi bakalım şimdi bir tane yazılımın yerine geçebilecek bir şey siz de düşünün diye. Can dostlarım, biz küçük düşünüyoruz, inanın. Küçük düşünen bir ülke haline geldik yani. Biz zannediyoruz ki şimdi reklam olmasın yani, bu Amerikan yazılımları, her gün kullandığımız ofis içerisindeki yazılımların, şirketteki yazılımların işte asla muadilinin yapılamayacağını, bunun daha iyisinin olmayacağını falan. Oo, adam yapmış kardeşim, elin gavur yapmış falan diye bir laf var yani, çok sevmediğim ama çok kullanılan, yapmış adamlar falan. Hayır, biz de bir adamız, biz de bir insanız, biz de yapabiliriz. İşte öğretmen bunu verdiğinde, ya biz de bunları geçebiliriz arkadaşlar, kardeşler, öğrenciler, yavrularım, çocuklarım. Biz bunun daha iyisini yapabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi sizden bir örnek. Hatta öğretmen bununla alakalı keşke önce kendisi bir şeyler yapmış olsa. Yavrularım, Fatih Sultan Mehmet'i istediğim kadar anlatayım. Ben de şu anda bu sınıfın Fatih Sultan Mehmet'iyim. Bakın ben şu anda size küçük gelebilir ama benim kendi hayatım içerisinde çok büyük bir başarı olarak gördüğüm şöyle basit bir şey yaptım. Bakın oluyormuş diye çocuklara o örneği. Ya mesela sınıfın kapısı çalındığında tık tık tık bir ses geliyor değil mi? Ya öyle olmasın mesela. Çocuk elini kapının tokmağına ya da işte şeyine tuttuğunda, kapı koluna, öğretmen masasında bir ışık yansın. Öğretmen anlasın oraya birinin geldiğini. Yani yeşile basarsa kapı kolu yeşil yansın, kırmızıya basarsa kırmızı yansın, yeşil olursa geç içeriye gir, kırmızı olursa girmesin kimse. Yani tak tak tak diye vurarak böyle sınıftaki bütün herkesin dikkatini dağıtmasın, öğretmenle alakalı bir şey olsun. Atıyorum, hocam çok da bir şey düşündüm falan. Can dostlarım, böyle küçük küçük şeylerden başlıyor büyük düşünceler. Yarın bir gün bu çocukların sınıftaki varlığını takip eden bir sistemle, bir yüz okumayla, face recognition system dediğimiz yüz tanıma sistemine döner. Yarın okulla alakalı olur, yarın mahalleyle alakalı olur. Daha sonrasında bu Okulun çevresine dadanan bu yüz tanıma sistemi sınıfta başladığı şekliyle önce kapı koluna birinin dokunmasıyla bunu anlamayla başlayan bu büyük düşünce o küçücük bir projeyle başlar ama daha sonra okulun çevresine dadanan uyuşturucu satan haysiyetsizlerin tanınmasıyla ve yakalanmasıyla alakalı oradaki tecavüzcülerin oradaki işte sapıkların yakalanmasıyla alakalı çocukları bir şekilde cinsel suistimalle yok etmeye çalışan ahlaksızların namussuzların yakalanmasıyla alakalı bir projeye dönüşür. Sadece öğretmenimizin burada rol model olarak bir şey yapabilmesi, ben de bunu yaptım diye çocuklara 1.0'ında versiyon 1'de birinci adımında bunu göstermesi onları da bu konuda düşündürecektir. Ya özellikle ilk 4 yıl içerisinde ilk öğretimin birinci ayağında 4 yıl o yavrumuzla beraber olan öğretmenlerimize sesleniyorum. Bu konuda anne babalarımıza sesleniyorum. Hani bu 4 yıllık zaman zarfında bir küçük proje. Bir uydurun şu anda kafanızdan. Mesela ilk aklıma gelen evvelsi gün hemen bir alışveriş merkezinde gördüğüm makinenin fotoğrafını çekip yavrum Dilara Büşra yavruma yollamıştım kızıma. Çünkü o 5 yaşındayken bir çamaşır makinesi çizmişti. Makinenin orta kapağındaki yuvarlağı ikiye bölmüş ekvator gibi. Burada işte hem beyazlar hem renkliler yıkanacak. Annem yorulmayacak demişti. Hala saklıyorum o çizdiği resmi. O 5 yaşının masumluğuyla. Benim gördüğüm makine tam öyle bir makinaydı. Açılıyor bölme. 2 tane alt alta bölmesi var. Açılıyor. Beyazlar yukarıda yıkanıyor. Renkler aşağıda yıkanıyor. Şimdi diyelim çocuk böyle bir şey yaptı. O 4 yıl boyunca öğretmeni arada sırada onu hatırlatarak sınıfa böyle herkesin bir projesi asılabilir. Buluşlar, inovasyon, keşifler panosu diye büyük düşünüyoruz yani. Dünyaya bir katkımız oluyor ya bununla alakalı ve ona küçük küçük bir şeyler eklemeyi öğretebilir ona. İnanın çocuk o 5-6 yaşında aklına gelen o ilk düşünceyi üniversite çağına kadar tetikleyici düşüncelerle besleye besleye, destekleye destekleye, istişare ede ede, danışa danışa, internetten araştıra araştıra onu öyle bir hale getirecek ki çıkan sonuca siz bile inanamayacaksınız. Sadece bu konuda biraz teşvik eden ve yüreklendiren öğretmene ihtiyacımız var. Dersleri değil, hayatı öğreten bir öğretmene ihtiyacımız var can dostlarım. İyi bir meslek sahibi olmadan iyi bir insan olmayı öğreten, iyi bir insan olabilmeyi öğreten öğretmenlere ihtiyacımız var bizim. Okuldaki bilgiler kadar değil, hayat çok farklı. Hani başımıza geldiği zaman anlıyoruz hayatın öğretici yönünü, darbelerle öğretmeye başladığında bize tokatlarla, sillelerle, yumruklarla hayat bize bir şeyler öğretmeye başladığında zarar görüyoruz işte. Onu hayat bize yumruk atmadan düşülebileceğini, düşüldüğünde kalkılabileceğini, bazı acıların yaşanabileceğini ama bunun pansumanın yapılabileceğini, tedavisinin olabileceğini hayatı bize bu şekilde anlatan öğretmenlerimize kesinlikle ihtiyacımız olacak. Aziz dostlarım, hayatı mesajı olan, kendisi bizzat rol modeli olan, arada bahsedelim bu mikrofonlardan Gandhi'nin My message is my life diye, my life is my message diye iki türlü söyleyebilirsiniz. Hayatım mesajım, mesajım hayatım diye. Gerçekten yaşadığı hayatla hani ya ben size bir sosyal sorumluluk projesi öneriyorum. Lütfen işte plastikleri toplayın. Bu şimdi sözün bir etkisi var, tamam. Bu öğretmen böyle bir proje başlatabilir, tamam. Ama bu öğretmenimiz kendi apartmanından, kendi akrabalarından, okulun önündeki o plastik geri dönüşüm kutusuna her gün, her hafta belli dönemlerle sürekli atıkları getirip öğrencilerin göz önünde bunu atmayı bir alışkanlık haline getirdiyse hiç merak etmeyin, söylemeye gerek yok. Öğrenciler öğretmenlerini takip edeceklerdir zaten. Çocuklar birbirinize bağırmayın falan diye böyle bu anlatılırsa iyi olur tabii ki. İyi bir ses tonuyla, hani sesin o yumuşaklığıyla, şu anda benim kullandığım, şu anda kullandım, her zaman kullanamıyorum ama bu cümleyle alakalı şu anda kullandığım uygun bir ses tonuyla, uygun bir böyle kibarlıkla, yavrularım biraz daha böyle yumuşacık, yumuş gibi konuşabilir misiniz böyle, birazcık daha böyle uhuletle, suhuletle, birazcık daha birbirinize kibar olarak, hani Firavun'a bile Allah'ımız git ona, kavleleyinle konuş, çok böyle yumuşak bir tarzda ses tonuyla konuş diye söylemiş. Hiçbiriniz Firavun'dan daha kötü olamazsınız. Ben de siz onun için çok kibar, çok böyle yumuşak bir ses tonuyla konuşacağım diye. Öyle konuştuğunda bu böyle konuşmanız gerekiyor lafından çok daha tesirlidir. Kendi öğretmenler odasında öğretmenleriyle bu şekilde konuşan bir öğretmenin zaten sesi takip edilir, nefesi takip edilir. Kendisi nazik olan bir öğretmene karşı zaten bıçkınlık, öyle kabadayılık olmaz yani. Dolayısıyla yani bunu çok önemsiyorum. Hayatı mesajı olan, kendisi rol model olan bir öğretmen geleceğimizde çok daha fazla söz sahibi olacaktır. Bizimle ilgili çok daha fazla ufkumuzu açacaktır. Başarımıza çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Not ve diplomayı değil, yetkinliği ve beceri kazanımını önceleyen bir öğretmen. Hani ne kadar not aldınız? İşte bu buradan kaç aldınız? İşte nereden mezun oldunuz? Hangi diplomaları topladınız falan? Bunlar değil. Çocuklarının o yetkinliği kazanıp kazanmadığını ölçümleyebilen. Şirketlerde şu anda mesela çok önemli olan bir şey var aziz dostlarım. İş sahibi olan bütün dinleyenlerimizin hemen idrak edeceği şekliyle performans ölçümü. Şu anda şirketlerdeki bu adaletli ise eğer, tabii ki 360 derece ise, gerçekten gönle siniyorsa, ölçümlemeyle kalmıyor, bu ödül ve cezalarla destekleniyorsa tam bir performans ölçümleme olur. Şirketlerde bunun nasıl yapılması, ölçümü, kontrolü beraberinde getiriyorsa, hani not vermiyorlar. Basit bir notla değil. Yaptığı projelere bakıyorlar, işe gelme sürecine, toplantılara katılma yetkinliğine, bir problemi çözme yetkinliğine, iletişimine, takımdaşlığına, her türlü 360 dereceden bakıyorlar o bir yılına ve sonra ona bir puan elbette veriyorlar. Ama bilgisine bakmıyorlar aziz dostlarım. Test yaparak bilgisine bakmıyorlar, katıldığı projeleri ölçümlüyorlar. Kendisinden, arkadaşlarından, amirlerinden ve aynı seviyedeki çalışma arkadaşlarından. Keşke okullarda da hani bunun notla, diplomayla değil de, ya çocuklar biz size bu yıl Türkçe dersinde, bu yıl ya da geçen yıldan bahsedelim, 100 kelime öğrettik. Yeni 100 kelime. Acaba bu yılki cep telefonu mesajlarınızda, yazdığınız e-maillerde, yazdığınız ödevlerde, konuştuğunuz okul içerisindeki ya da aile içindeki etkinliklerde, arkadaş konuşmalarında acaba bu kelimeleri kullanıyor musunuz? İşte bu beceri kazanımını önceleyen ve bunu ölçümleyen bir sistemdir. Bunu yapabilen bir öğretmen gönlümüzün tahtında oturur. Bırakır bir tarafa aldığı notları ve diplomayı, kendi aldığı notları ve diplomayı da, hani bunu şey yapmaz, insanların kafasına çakmaz. İşte benim not ortalamam şuydu, diploma notum buydu, mezun olduğum okul buydu falan gibi. Yani tanışmak kastıyla anlatılacaksa anlatılabilir tabii, ama bunu övünç ve gurur vesilesi yaparak, üstünlük vesilesi yaparak anlatmamak gerekir, o anlamda söylüyorum. Dolayısıyla öğretmenimiz notu ve diplomayı değil de, çocuklar geçen ay ben size anne babanın üzerimizdeki hakkıyla alakalı 4 ders yaptım. Geçen bu bir ay zarfında anne babasıyla alakalı duyguları değişen, anne babasıyla alakalı iletişimi değişen, anne babasıyla alakalı hayatı değişen kaç öğrencim var? Gelin bakalım, anlatın neler yaptınız. İşte bu yetkinlik kazanmadır. Bu onlara bir beceri kazandırmaktır. Öğretmenim, ben hiç annemin bulaşıkları yıkamasına yardım etmiyordum kız çocuklarımız için. Ya da diyelim erkek çocukları sofrayı toplamasına hiç yardım etmiyordum. Ekmeği bile gidip annem zavallı kendi alıyordu. Ama sizin o anne baba hakkını anlattığınız dersten sonra ben anne babamı hiç bu konuda yormadım. Benim üzerime düşen görevlerle alakalı, hatta ekstradan ne yapabilirim diye onlara sordum. Onlar da bana bir de odamı süpürmeyle alakalı bir ödev verdiler, bir proje verdiler. Artık odamı ben süpürüyorum gibi, işte bu yetkinlik ve beceri kazandırıyor. Bizim böyle öğretmenlere ihtiyacımız var. Ülkemizle alakalı, ilimizle alakalı, okulumuzla, ailemizle alakalı, bulunduğumuz bölgemizle alakalı bize verdiği bilgileri projeye dönüştürebilen ve bunu takip eden, bu becerinin bulunduğumuz mekana katkısını ortaya çıkartan öğretmenlere ihtiyacımız var. Yoksa işte yetiştir sonra besle büyüt, yurt dışına gönder, elini oğluna çalışsınlar orada, bu ülkenin topraklarına bir daha bakmasınlar, bu havayı soluyarak, bu suyu içerek, bu topraktan beslenerek bir daha bu ülkeye yüzlerini dönmesinler. Bu eğitim sistemi falan değil, bu aile de değil, bu insanlık da değil zaten. Yani şöyle düşünün, borç alıyorsunuz bir arkadaşınızdan, sizin işinizi büyütmenizle alakalı, iş kurmanızla alakalı, 20 yıl boyunca sabırlı bir arkadaş belli şeyler açıyor size, fonlar açıyor ondan sonra ve bu borçları size veriyor. Sonrasında anlaşmanız diyelim 20 yıl ödemesi bunun. Diyelim öyle olduğunu düşünün. 20 yıl sonra yok arkadaş diyorsunuz, ben sana küstüm, ben gidiyorum artık, burayı beğenmedim. O kadar verdiği para, yaptığı destek nasıl olacak? Hani anne babanın böyle bir iş adamının verdiği fonla benzeşmesi, özdeşleştirmesi çok uygun bir şey değil ama belki sadece fiziksel haklarını bile düşünerek anne babamızla alakalı böyle bir şey düşünsek şu andaki yaşadığımız hayatın çok da ideal bir hayat olmadığı da çok kesin can dostlarım. Öğretmenlerimiz hayatımıza ve başarımıza en büyük katkıları takımdaşlık katsayımızı artırmasıyla olacaktır. Takımdaşlık katsayısını artıracak bir şeyler yapmalı öğretmenlerimiz. Öğretmenler odasında takımdaş olmalı mesela. Öğretmenler odasının kapısından dışarıya böyle bir takım ruhu çıkmalı. Ya, odanın önünden geçerken o ruh bize sinmeli. Bize bir yaşam enerjisi olmalı. Şu anda içeriden çok öyle bir muhteşem bir ruh çıkmıyor. Takımın ruhu çıkmış, ruhsuz bir şekilde içeride kalmışçasına olmaması lazım yani. Tabii ki tenzih ediyorum, bütün öğretmen odası öyle değil ama özellikle bu okullara, bilmiyorum nasıl çözülecek bu sorun. Modern dünyanın en büyük çıkmazı bu, açmazı. Yani sendikalaşma şey olarak böyle çağdaş bir değer olarak ortaya çıktı 100 yıl öncesinden. Bununla alakalı çalışanların haklarının korunması bilmem ne falan filan. Ama en sonunda çalışanların haklarını koruma yerine çalışanları çalışanlara düşman eden, odaklaştıran, kamplaştıran, kinlendiren, hak bile olsa bir projesi öbür sendikadan diye desteklenmeyen bir ayrılık oluşturan bir şeye döndü. Şu anda ben hem kendi fikrim böyle hem de gittiğim illerde yerel olarak onlardan aldığım bilgiler sendikalaşmanın, sendikal atamaların, atamalarla ilgili sendikal baskıların, atamalara karşı sendikal reflekslerin bu takımdaşlığı öldürdüğüyle alakalı bir izlenim. Dolayısıyla bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Tam konumuz o değildi ama yeri gelmişken söylemiş olayım. Gelecekteki başarımıza gerçekten çok katkı sağlayacaksa bir öğretmen, iki gün eşit olmayan bir öğretmene ihtiyacımız var. Anne babalar da bu konuda kendini sürekli geliştirmeli. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırının kurumayacağını anlamalı. Öğretmenlerimiz de okuldaki bunu anlamalı can dostlarım. Öğretmenin boş vakitlerinde sürekli okuduğunu görürse bir öğrenci, o da kitap okuyan ve kitap okutan bir hale gelir. O da kendi çevresine bunu açıklar. Kitap okumayı salık veren, sürekli okuyun okuyun diyen ama kendi kitap okumayan bir öğretmenin bu konuda rol modeli olmayacağı kesin. Şöyle olabilir, iki türlü bu konuda destek olabilirim size kitapla ilgili. Hani iki gün eşit olmayacak ve bunun da ilk gelişimi işte seminerler var değil mi? Okulda yasal akademik eğitimler var, bir de kitap okumak var yani. Öğretmenlerimiz ellerinde sürekli bir kitap olup ve bu kitapta da nerede oldukları ayracıyla belli, okudukları belli, boş vakitlerinde okuyor olduklarını sürekli gösterebilip ispat ediyorlarsa öğrencilerine, bu işin %50'si. Ama diğer %50'si konuşmalarına okudukları kitaplardan anekdotlarla güzel böyle reklamlar alan, o anekdotları hemen oraya sıkıştıran. Ya çocuklar biliyor musunuz, ben geçenlerde öğretmenlerle ilgili çok güzel bir şey görmüştüm, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen ne gördünüz? Onlar da meraklı olması lazım. En iyi öğretmenler size nereye bakmanızı gösterebilirler ama oradan ne görmeniz gerektiğini söylemezler. Dolayısıyla lütfen ne gördüğünüz, görmeniz gerektiğiyle alakalı işte bu budur, şu şudur gibi yargılarla sizi yargılamayacağım. Görüşünüzü daraltmayacağım. Özgürce evet şimdi Amerika'ya bakın. Ama oradan düşman görün demiyorum size. Oradaki fırsatları da görebilirsiniz. İlmi görebilirsiniz. Ar-Ge'yi görebilirsiniz. Teknolojiyi görebilirsiniz. Deminki verdiğim örnekle şey olsun diye, eşleşsin diye söyledim. Dolayısıyla hani batıya baktığınızda işte çirkeflik, çökmüşlük değil. İlla ben bakın batı ne kadar çökmüş diye anlamak zorunda değilim. Lütfen batıya bakın ve öğrenmeniz gereken, almanız gereken derslerle alakalı bana bir şey söyleyin. İşte bu öğretmen biraz daha fazla böyle gönül öğretmeni olacaktır bize. Okuduğumuz kitapların elimizde olması ve okuduğumuz kitaplardan alıntıların çocukların kulaklarında olması, bu ikisi önemli. Bir üçüncüsü de bu ikisini destekleyen okuduğumuz kitapların bize katkısının hayatımızda görülmesi durumunda iki günümüzün eşit olmadığını, kendimizi sürekli geliştiren bir öğretmen olduğumuzu, kendimiz de kitap okuyarak, okuduğumuz kitaplardan alıntılarla bunu sizlere anlatan, ama daha önemlisi kendi hayatında bunu yaşayan bir öğretmen olduğumuzu ispat ettiğimiz takdirde mutlaka bu çocuklarımızın başarısına bir katkı olarak gelecektir. Öğretmenlerin çok önemli bir özelliği de çocuklarımıza bilimi sevdirmesi. Bilimle alakalı can dostlarım, yani çok şeyim, kaygılıyım bu ülkede. Özellikle yani çok da fazla böyle bazı şeyler reklam olur diye şey yapmıyorum ama yani söyle, reklamda olacaksa olsun, başka anlatmanın yolu yok çünkü. Kozmos belgeseller dizisini ve BBC Life belgeseller dizisini, tüm bölümlerini çocuklarınıza izletmenizi tavsiye ederim. Yaklaşık olarak 6 ayda bitecektir. Haftada bir bölüm izleseniz bile, her günde izlenmez zaten. Haftada bir bölüm, hafta sonu alın çocuğunuzu, ailenizi, oturun bilgisayarın başına. Bizim evde televizyon olmadığı için öyle yapıyorum. Ya bugün dünyanın oluşumuyla alakalı Kozmos belgeselinin birinci bölümünü izleyelim çocuklar falan. Çocuklar böyle bilimi sevecektir. Özellikle beni çok çarpan, Avrupa'da Rönesans döneminde ve daha sonrasında sanayi devriminde, daha sonra işte bu bilim çağının başlangıcında yapılan keşiflerin ve bilim insanlarının bu keşifleri yaparken çektikleri çilelerin, eziyetlerin, işte bunu izlerken tüylerim diken diken oluyor. O zaman bilimin gerçekten Allah tarafından bize emanet olarak verilen, bizi yüceltme aracı olduğunu, bir yüceltme kaldıracı olduğunu, bizi bir değerlendirme katsayısı olduğunu, ekstra bir puan olduğunu anlamış oluyoruz. Bilimin bize bir lütuf olduğunu, bir eziyet değil, anlamış oluyoruz. Şu anda çocuklarımız gerçekten bilimi sevmiyorlar. Notu seviyorlar, o kadar. Dersi sevmiyorlar, konuyu sevmiyorlar. O konudan ve o dersten sınavlarda alacakları notun peşindeler. Hayatlarına bunun etkisi ve katkısıyla alakalı bir şeyin peşinde değiller. Keşke bilimsel manada biraz daha çocuklarımıza bilimsel merakı artıran ve bilimsel sevgiyi içlerinde kazıyan, matematiğe olan, fiziğe, kimyaya olan, coğrafyaya olan sevgiyi, saygıyı biraz daha onlara kazandıran bir yapıda olsa öğretmenlerimiz. Çocuklarımız bilgili bir öğretmene de çok güzel bir şekilde bakıyorlar. Ama tabii ilmiyle amil diyoruz ya, bilgisini uygulayan. Uygulamadığı anlarda bile, İlkokulda biraz şeydir bu, sakıncalıdır. Çünkü 4 yılı çocuğun gözünün önünde. Ama diğer okullarda, özellikle üniversitede mesela, dönemlik öğretmenler gelir, dönemlik dersler alırsınız. Orada sadece bilgisi önemlidir. Ya da internetten videosunu izlediğiniz, web sitesinden bilgisini aldığınız ya da sadece birkaç saatlerine seminerine katıldığınız bir öğretmenden sadece bilgisinden etkilenebilirsiniz can dostlarım. Gerçi ilmiyle amilse, bildiğini uyguluyorsa sesi ve sözü daha tesirli olur. Amenna. Ama hani yani bilgiye odaklandığımızda, bilgili olmasa da bizim için yeterli. Yeter ki o bilgisini dediğimiz gibi çok daha güzel bir şekilde sunsun. Ahlaklı bir öğretmen başarımızda çok daha tesirli oluyor. Nazik ve edepli bir öğretmen, bir dirhem ilim bin oka edebe muhtaçtır demiş ecdat. Oradaki o bir dirhem ilimi aldığımız şeyde bin okka edebi, adabı, ahlakı bize uygulamasıyla gösteren, yani Salih Sefa Yazar rahmetli edebiyat hocamızdı, Osmani Hatip'ti. Yani onun o nezaketinden, o edebinden, o ahlakından, Ali Pehlivan Kur'an-ı Kerim hocamızdı mesela, onun o edebinden. Yani 10 tane de yoktu yani, böyle 100 tane öğretmenin olduğu bir okulda böyle ismini hemen sayabileceğim 10 tane de hocamız yoktu yani. O nezaketi hayat felsefesi yapan öğretmenlere ihtiyacımız var. Türkçeyi çok güzel kelimelerle hakim bir şekilde konuşan, Türkçeye dans ettiren, takla attıran öğretmenlere, dinleyen, ne zaman dinlemesini bilen, bu hep anlatılır. Ama burada çok önemli bir nokta, ne zaman dinlememesi gerektiğini, es geçmesi, pas geçmesi gerektiğini de, hangi soruyu duyması gerektiğini bilen, hangi soruyu duymazdan gelebileceğini de ayırt eden bir öğretmene ihtiyacımız var. Çok çok önemli bir unsur can dostlarım. Bizi motive eden, teşvik eden, yüreklendiren bir öğretmene ihtiyacımız var. yenilikçi, inovatif düşündüren sıra dışı buluşlarla, keşiflerle okulu, sınıfı, okulun bahçesini o küçük buluşlarıyla zenginleştiren, değiştiren, bir şeyden bir şeye dönüştüren bir öğretmene ihtiyacımız var. Zihinsel, bilişsel etkinliklere önem verdiği kadar fiziksel, bedensel faaliyetlere de önem veren, zihnimizi, beynimizi önemsediği kadar vücudumuzun gelişimini de önemseyen öğretmene ihtiyacımız var. Ve bütün bunları yaparken bizimle andaş bir hayat yaşayan, andaş olan, arkadaş olan, aynı anı yaşayan, bizimle aynı anda olan, dolayısıyla empati yapan, bizim gibi düşünen, kendini bizim yerimize koyan, bizimle duygudaş olan öğretmenlere ihtiyacımız var. İnşallah okullarımızın açılışı dönemde 18 milyon öğrencimizle, 1,5 milyona yakın öğretmenimizle, 18 milyon öğrencimizi işte üniversiteyle de kattığımızda 22 milyona ulaşıyor. 22 milyon öğrencimizle gerçekten bu ülkenin eğitimle kalkınabileceğini, eğitimle değişebileceğini, her işin başının eğitim olduğunu, sokaktaki yürümemizden çevre temizliğine kadar, ailedeki, apartmandaki birbirimize olan davranışımızdan, okuldaki ilme olan merakımıza kadar her şeyin, trafikte bir ambulansa yol vermeden bir hastaneye girdiğimizde orayı düzgün tutmaya, temiz tutmaya varıncaya kadar her şeyin eğitimle olduğunu, eğitimden geçtiğini, bütün yolların ve bu kesişme noktasında da çocuklarımıza bu özelliklerle çok daha güzel bilgileri, becerileri, yetkinlikleri kazandırabildiğimizi inşallah idrak edersek geleceğimiz çok daha güzel olacaktır. Öğretmenliğimizin ailede ve okullarda çocuklarımızın hayatına başarı getirecek, sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, mutluluk, huzur getirecek bir şekle dönüşmesi dileğimle hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın can dostlarım.